Eskiden aralarındaki bağı gizli tutmaya özen gösteren, şimdi ise çevrelerindeki kalabalığı görmeksizin büyük tutkulara özgü o değişmez umursamazlıkla birbirine sımsıkı sarılmış, başka hiçbir şey düşünmeden kentin içinde yürüyen şu çiftlerden birini Taru ve Kotart bazen dakikalarca izliyorlardı. Kotart duygulanıyordu. "Ah şu neşeli insanlar," diyordu ve yüksek sesle konuşuyordu. Topluca yaşanan bu hummanın ortasında çevrelerinde şıngır şıngır öten krallara layık bahşişlerin ve gözleri önünde çevrilen entrikaların ortasında Kotart açıldıkça açılıyordu. Öte yandan Kotart'ın davranışında fazla kötülük olmadığını düşünüyordu. Onun "ben onlardan önce bunları yaşadım" sözü zaferden çok mutsuzluğu vurguluyordu. "Gökyüzüyle kent duvarlarının arasında hapsedilmiş bu insanları sevmeye başladığını sanıyorum," diyordu Taru. Örneğin elinden gelse tüm bunların o kadar da korkunç olmadığını onlara seve seve anlatabilirdi. "Onları duyuyorsunuz," dedi bana. "Vebadan sonra bunu yapacağım, şunu yapacağım. Sakin duracakları yerde varoluşlarını zehirliyorlar ve ellerindeki avantajların farkında değiller. Acaba ben tutuklanmamdan sonra şunu yapacağım diyebilir miydim? Tutuklanma bir başlangıçtır, bir son değil. Oysa veba, ne düşündüğümü bilmek istersiniz. Onlar talihsiz. Çünkü kendilerini olayların akışına bırakmıyorlar. Ve ben ne dediğimi biliyorum." "Gerçekten de ne dediğini biliyor," diye ekliyordu Taru. Bir yandan kendilerini başkalarıyla yakınlaştıracak bir sıcaklık gereksinimini en derinlerinde duyarken, öte yandan da birbirlerinden uzak durmalarını sağlayan kuşku yüzünden bu duyguya kendilerini kapıp koy vermeyen oranlıların çelişkilerini doğru tartabiliyor. Kimse artık komşusuna bile güvenemeyeceğini çok iyi biliyor. Çünkü siz farkına varmadan size veba taşıyabilir ya da sizin kendinizi bırakmışlığınızdan yararlanıp size hastalık bulaştırabilir. İnsan Kotart gibi zamanının çoğunu birlikte olmak istediği herkeste bazı işaretler aramakla geçirmişse bu duyguyu anlayabilir. Harika bir tespit. Olağanüstü. Akşamdan sabaha vebanın yakalarına yapışabileceği ve belki de tam sağ salim yaşıyor olmanın keyfine vardıkları sırada vebanın böyle bir hazırlık içinde olabileceği düşüncesiyle yaşayan insanları anlamak kolaydır. Kotart bu korku ortamında olabildiğince rahat. Tüm bunları onlardan önce hissetmiş olsa da bu belirsiz durumun acımasızlığını tümüyle onlarla hissettiğini sanmıyorum. Sonuçta bizlerle, henüz vebanın öldürmediği bizlerle, özgürlüğün ve yaşamın her gün yıkılabileceğini de hissediyor. Ancak kendisi bir korku ortamında yaşadığına göre başkalarının da bunu yaşamasını normal buluyor. Daha doğrusu korkuyu başkalarıyla birlikte taşımak onu tek başına yüklenmekten daha iyi geliyor ona. İşte bu noktada yanılıyor ve başkalarına oranla onu anlamak güçleşiyor. Ama her şey bir yana, yine bu noktada başkalarından daha çok anlaşılmayı hak ediyor. Son olarak Taru'nun yazdıkları hem Kotart'ta hem de vebalılarda ortaya çıkan bu özel bilinçle ilgili bir anlatıyla sona eriyor. Bu anlatıda o dönemdeki güç ortam 3 aşağı 5 yukarı yeniden ele alınıyor ve bu nedenle anlatıcı bunu önemsiyor. Orpheus ile Eurydice'i izlemeye belediye operasına gitmişlerdi. Kotart Taru'yu davet etmişti. Vebanın başladığı ilkbaharda bir dizi gösteri için kentimize gelmiş bir topluluktu. Hastalık yüzünden burada kalınca operamızla anlaşarak gösterisini haftada bir kez yinelemek zorunda kaldı. Böylece aylardır her cuma bizim belediye tiyatrosu Orpheus'un ezgili yakarmaları ve Eurydice'in çaresiz çağrılarıyla çınlıyordu. Öte yandan halk bu gösteriye yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor ve oyun büyük başarı kazanıyordu. En pahalı yerlere oturan Kotart ve Taru, en şık yurttaşlarımızın üst üste oturduğu partere bakıyordu. Gelenler oyuncuların sahnede yer almalarını kaçırmamak için gözle görülür bir çaba gösteriyorlardı. Perdenin önündeki göz kamaştırıcı ışık altında müzisyenler sessizce enstrümanlarını akort ederken gölgeler birbirinden ayrılıyor, bir sıradan ötekine geçiyor ve nezaketle eğiliyorlardı. Uygun tonda bir uğultunun içinde insanlar birkaç saat önce kentin karanlık sokaklarında bulamadıkları bir güven duygusuna kavuşuyorlardı yeniden. Smokin vebayı kovuyordu. Tüm ilk perde boyunca Orpheus zorlanmadan yakında durdu. Tunikli birkaç kadın onun talihsizliğini incelikle yorumladı ve ariyettalarla aşkın şarkısı söylendi. Salon ölçülü bir sıcaklıkla karşılık verdi. İkinci perdede Orpheus'un oyunda yer almayan titremeli bir tonu şarkısına katması ve Cehennem'in efendisine gözyaşlarına kayıtsız kalmaması için yalvarması pek de fark edilmedi. Elinde olmadan yaptığı bazı ani hareketler uyanık izleyicilere sanatçının yorumuna kattığı bir üslup özelliği gibi geldi. Salonda belli bir şaşkınlık havasının esmesi için üçüncü perdedeki Orpheus ile Eurydice'ın o ünlü düeti gerekti. Eurydice'ın sevgilisinden kaçtığı an. Ve sanki Orpheus'u oynayan sanatçı halktan yalnızca bu tepkiyi bekliyormuş ve sanki parterden gelen uğultu onun hissettiklerini doğruluyormuş gibi antik kostümü içinde kollarıyla bacaklarını açarak gülünç bir biçimde sahnedeki rampayı çıkmak ve dekordaki çoban yaşantısına ilişkin ayrıntıların ortasında yere yığılmak için bu anı seçti. Baştan beri oyunun geçtiği dönemi yansıtmayan o dekor parçaları ilk kez izleyicinin gözünde, ilk kez ve korkunç bir biçimde o tarihe aykırı niteliğe bürünüverdi. Çünkü aynı anda orkestra sustu, parterdeki izleyiciler ağır ağır yerlerinden kalkmaya ve salonu boşaltmaya başladılar. Önceleri bir cenaze duasından sonra kiliseden ya da bir ölü odasından çıkar gibi sessizce çıkıyorlardı. Çıkarken başlarını eğmiş kadınlar eteklerini topluyor, erkeklerse katlanır koltukların eşlerine çarpmasını engellemek için onları dirseklerinden tutarak eşlik ediyorlardı. Ama yavaş yavaş hareket hızlandı. Fısıltılar haykırışlara dönüştü ve kalabalık çıkışlara koşmaya ve son olarak çıkışta bağıra bağıra kapıya doğru itişip kakışmaya başladı. Yalnızca yerlerinden kalkmış olan Cotard ve Taru, bir zamanlar kendilerinin de yaşadıkları bir görüntü karşısında yapayalnız duruyorlardı. Sahne üzerinde her yana eğilip bükülen kötü bir oyuncu görünümüne bürünmüş veba, salondaysa kırmızı koltukların üzerinde unutulmuş yelpazeler ve dantel parçalarının yansıttığı artık gereksiz olmuş bir lüks. Eylül ayının ilk günlerinde Rambert ciddi ciddi Rieu'nun yanında çalışmıştı. Erkek lisesinin önünde Gonzales ve iki gençle buluşacağı gün izin istemişti yalnızca. O gün öğlen 12'de Gonzales ve gazeteci iki çocuğun gülerek geldiklerini gördü. Geçen sefer bir talihsizlik olduğunu ama böyle bir şeyi beklediklerini söylediler. O hafta nöbet sırası kendilerinde değildi zaten. Gelecek haftaya kadar sabretmek gerekiyordu. O zaman yeniden işe başlayacaklardı. Rambert bu sözün doğru olduğunu söyledi. Böylece Gonzales gelecek pazartesi buluşmalarını önerdi. Ama bu kez Rambert'i Markil ile Louis'in evine yerleştireceklerdi. Seninle bir buluşma saati saptayacağız. Eğer ben yoksam sen doğrudan onların evine gideceksin. Onların nerede oturduklarını sana anlatacağız. Ama o sırada Markil ya da Louis dostlarını şimdi oraya götürmenin en iyisi olacağını söyledi. Eğer fazla müşkül pesent değilse 4 kişilik yemekleri vardı. Böylece durumu görebilecekti. Gonzales bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve limana doğru indiler. Markil ve Louis, Marina mahallesinin bir ucunda kentin sahile açılan kapılarına yakın bir yerde oturuyorlardı. Kalın duvarlı, boyalı, ahşaptan kepenkleri, çıplak ve güneşsiz odaları olan küçük bir İspanyol eviydi. Pilav vardı, çocukların annesi servis yapıyordu. Güler yüzlü ve yüzü kırışıklıklarla dolu yaşlı bir İspanyoldu. Gonzales şaşırdı. Çünkü kentte pirinç bulunmuyordu. ''Kent kapılarında bu işleri ayarlıyoruz.'' dedi Markil. Rambert yiyip içiyordu. Gonzales onun gerçek bir dost olduğunu söylerken gazeteci burada geçireceği haftadan başka bir şey düşünmüyordu. Gerçekte 2 hafta beklemesi gerekti çünkü ekiplerin sayısını azaltmak için nöbet sırası 2 haftaya çıkarıldı. Ve 15 gün boyunca Rambert kendini sakınmaksızın hiç durmadan sabahın ilk ışıklarından akşama kadar bir bakıma gözü kapalı çalıştı durdu. Gece geç saatte yatıyor ve derin bir uykuya dalıyordu. Tembellikten insanı tüketen bir didinmeye böyle ani bir geçiş onu hemen hemen hayalsiz ve güçsüz bırakıyordu. Yakında gerçekleşecek olan kaçışından fazla söz etmiyordu. Tek bir önemli olay bir haftanın sonunda ilk kez doktora bir gece önce sarhoş olduğunu açıkladı. Bardan çıktıktan sonra kazıklarının şiştiği ve kollarını koltuk altlarından yukarıya zor kaldırdığı hissine kapılmıştı. Aklına veba gelmişti. İşte o zaman tek bir tepki, Rieu ile birlikte kendisine mantıksız gelen o tepkiyi duymuştu. Kentin tepesine doğru koşmuş, orada denizin her zaman seçilmediği ancak göğün biraz daha iyi görüldüğü küçük bir meydandan, kenti çevreleyen duvarların üstünden karısına büyük bir haykırışla seslenmişti. Eve döndükten sonra bedeninde hiçbir belirti kalmadığını görünce bu beklenmedik krizden pek gurur duymamıştı. Ryu böyle bir davranışı çok iyi anladığını söyledi. Durumun ne olursa olsun insanın canı böyle şeyler yapmak ister. Rambert ayrılırken Ryu birden "Monsieur Oton bana sabah sizden söz etti," dedi Ryu. "Sizi tanıyıp tanımadığımı sordu. Kaçakçıların bulunduğu yerlere sık sık gitmemesini öğütleyin," dedi bana. Uyarıda bulundu. "Ne demek bu?" "Acele etmeniz gerek." "Teşekkür ederim," dedi Rambert, doktorun elini sıkarken. Kapıda birden geri döndü. Ryu onun vebanın başlangıcından beri ilk kez gülümsediğini gördü. "Niçin gitmemi engellemiyorsunuz?" "Elinizde bu." Ryu alışılmış bir hareketle başını salladı ve bunun Rambert'in işi olduğunu, onun mutluluğu seçtiğini, Ryu'nun ise ona karşı ileri sürecek savları olmadığını söyledi. Bu konuda neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar veremeyeceğini söyledi. "Bu koşullarda niçin bana elimi çabuk tutmam gerektiğini söylüyorsunuz?" Bu kez Ryu gülümsedi. "Kim bilir? Belki ben de mutluluk için bir şeyler yapmak istiyorum." Ertesi gün başka bir şeyden artık söz etmediler, ancak birlikte çalıştılar. Ertesi hafta Rambert küçük İspanyol evine yerleşmişti. Ortak oturma odasında ona bir yatak yapmışlardı. Gençler yemeğe dönmediklerinden ve ondan evden olabildiğince az çıkmasını rica ettiklerinden çoğunlukla orada tek başına yaşıyor ya da yaşlı anneyle sohbet ediyordu. Kuru ve hareketli bir kadındı, siyahlar giyiyordu, tertemiz beyaz saçlarının altında esmer ve kırış kırış bir yüzü vardı. Sessiz sedasız duruyor, Rambert'e baktığında gözlerinin içiyle gülümsüyordu. Bazen ona karısına veba taşımaktan korkup korkmadığını soruyordu. O ise bunun ufacık bile olsa denenmesi gereken bir şans olduğunu, oysa kentte kalmakla ikisinin de sonsuza kadar ayrı kalma riskini göze aldıklarını söylüyordu. "Kibar mı?" diyordu yaşlı kadın gülümseyerek. "Çok kibar. Güzel mi?" "Sanıyorum." "Ah," diyordu. "İşte bu nedenle." Rambert düşünüyordu. Tabii ki nedeni buydu ama tek neden bu olamazdı. "Tanrı'ya inanmıyor musunuz?" diyordu her sabah ayine giden yaşlı kadın. Rambert inanmadığını söyledi ve yaşlı kadın yine "Bu nedenle," dedi. "Haklısınız, ona kavuşmanız gerek. Yoksa elinizde ne kalır?" Kalan zamanda Rambert odalar arasındaki bölmelere asılmış yelpazeleri okşayarak çıplak ve kaba sıvalı duvarlar arasında dört dönüyor ya da masa örtüsünü çevreleyen iplikten topları sayıyordu. Akşam gençler dönüyordu. Çok konuşmuyorlardı, yalnızca henüz zamanın gelmediğini söylüyorlardı. Akşam yemeğinden sonra Markil gitar çalıyor, anasonlu bir likör içiyorlardı. Rambert'in düşünüyor gibi bir hali vardı. Çarşamba günü Markil, "Yarın akşam gece yarısı, hazır ol," diyerek döndü. Onlarla birlikte nöbet tutan iki adamdan birisi vebaya yakalanmış ve onunla aynı odayı paylaşan ötekisi gözlem altına alınmıştı. Böylece 2-3 gün Markil ve Louis yalnız kalacaklardı. Gece boyunca son ayrıntıları yoluna koyacaklardı. Ertesi gün iş hallolabilecekti. Rambert teşekkür etti. "Memnun musunuz?" diye sordu yaşlı kadın. Memnun olduğunu düşündü ama başka bir şey düşünüyordu. Ertesi gün ağır bir göğün altında nemli ve boğucu bir sıcak vardı. Veba ile ilgili haberler kötüydü. Yine de yaşlı İspanyol kadın soğukkanlılığını koruyordu. "Dünyada günah var," diyordu. "O zaman böyle olur işte." Markil ve Louis gibi Rambert'in de üstü çıplaktı ama ne yaparsa yapsın omuzlarının arasından ve göğsünden ter akıyordu. Kepenkleri kapalı evin yarı gölgesinde esmer ve parlak erkek gövdeleri görülüyordu. Rambert konuşmadan dört dönüyordu. Birden akşamüstü saat 4'te giyindi ve dışarı çıkacağını söyledi. "Dikkat," dedi Markil. "Bu gece yarısı, iş tamam, her şey yolunda." Rambert doktorun evine gitti. Ryu'nun annesi onu kentin yukarı bölgesindeki hastanede bulacağını söyledi. Nöbetçi birliğinin önünde aynı kalabalık dönüp duruyordu. "Dağılın," diyordu patlak gözlü bir çavuş. Ötekiler de dağılıyordu ama daireyi bozmadan. "Bekleyecek hiçbir şey yok," diyordu ceketinden ter fışkıran çavuş. Ötekiler de bu düşüncedeydi ama öldürücü sıcağa karşın yine de bir yere ayrılmıyorlardı. Rambert geçiş belgesini çavuşa gösterdi. O da Taru'nun bürosunu işaret etti. Büronun kapısı avluya bakıyordu. Bürodan çıkan rahip Panelu ile karşılaştı. İlaç ve ıslak çarşaf kokan küçük beyaz pis bir odada Taru siyah ahşap çalışma masasının başında gömleğinin kollarını sıvamış, bir mendille dirseğinin içinde birikmiş teri kuruluyordu. "Hala burada mısın?" "Evet, Ryu ile konuşmak istiyorum." "Odada, ama onu karıştırmadan işinizi hallederseniz daha iyi olur." Niçin? Aşırı yorgun. Elimden geldiğince işini hafifletmeye çalışıyorum. Rambert Taru'ya bakıyordu. Zayıflamıştı Taru. Yorgunluktan gözleri donuklaşmış, yüzü çizgi çizgi olmuştu. Güçlü omuzları büzülmüştü. Kapı vuruldu ve beyaz maske takmış bir hasta bakıcı içeri girdi. Taru'nun çalışma masasına bir tomar fiş bıraktı ve bezin boğuklaştırdığı bir sesle yalnızca "altı" dedi ve dışarı çıktı. Taru gazeteciye baktı ve yelpaze gibi yaydığı fişleri ona gösterdi. Güzel fişler değil mi? Yo, bunlar gece ölenler. Alnı çukurlaşmıştı. Fiş tomarını topladı. Artık yapabildiğimiz tek şey var, kayıt tutmak. Taru masadan destek alarak ayağa kalktı. Gidiyor musunuz yakında? Bu akşam gece yarısı. Taru bunun hoşuna gittiğini ve Rambert'in kendisine dikkat etmesini söyledi. Bunu içtenlikle mi söylüyorsunuz? Taru omuz silkti. Benim yaşımda ister istemez içtenlik oluyor. Yalan söylemek çok yorucu. Taru, dedi gazeteci. Doktoru görmek istiyorum. Özür dilerim. Biliyorum o benden daha insancıl değil mi? Sorun bu değil, dedi Rambert sıkıntıyla. Ve durdu. Taru ona baktı ve birdenbire ona gülümsedi. Bir akvaryum ışığının yayıldığı açık yeşile boyanmış duvarlı küçük koridoru gezdiler. Gerisinde tuhaf hareketler eden karartıların seçildiği camlı kapıya gelmeden tam önce Taru Rambert'i tüm duvarları dolaplarla kaplı küçük bir odaya soktu. Dolaplardan birini açtı, bir sterilizatörden iki gazlı bezli maske çıkardı. Birini Rambert'e uzattı ve ağzını örtmesini istedi. Gazeteci bunun bir işe yarayıp yaramadığını sordu. Taru işe yaramadığını ancak başkalarına güven verdiğini söyledi. Camlı kapıyı ittiler. Mevsime karşın pencereleri sımsıkı kapalı geniş bir koğuştu. Duvarların tepesinde havayı tazeleyen aletler bulunuyordu. Eğik pervaneler iki sıra halinde dizili gri yatakların üzerinde basık ve iyice sıcak havayı karıştırıyordu. Her taraftan boğuk ve tiz iniltiler tek düze bir sızlanma halinde yükseliyordu. Beyazlar giymiş insanlar parmaklıklarla çevrili yüksek pencerelerden dökülen acımasız ışığın içinde ağır ağır hareket ediyorlardı. Rambert Koğuş'un korkunç sıcağında kendini rahatsız hissetti ve inleyen bir karaltının üzerine eğilmiş Riyu'yu tanımakta güçlük çekti. Doktor yatağın yanında iki hasta bakıcının kollarından ve bacaklarından tuttuğu hastanın kasıklarını yarıyordu. Doğrulduğunda bir yardımcının ona uzattığı tasa aletleri bıraktı ve pansumanı yapılmakta olan hastaya bakarak bir an kımıldamadan durdu. ''Yeni haber var mı?'' dedi yaklaşan Taru'ya. Panelo karantina merkezinde Rambert'in yerini almayı kabul etti. Zaten çok çalıştı. Rambert'siz üçüncü denetim ekibini toplamak gerekecek. Ryu başıyla onayladı. Kastel hazırlıklarını tamamladı. Bir deneme öneriyor. ''Ah bu iyi'' dedi Ryu. ''Son olarak Rambert var burada.'' Ryu arkasını döndü, gazeteciyi görünce maskenin üzerinden gözleri kısıldı. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' dedi. ''Başka yerde olmalıydınız.'' Taru gidişim bu akşam gece yarısı olacağını söyledi, Rambert de ekledi. ''İlk gece.'' Aralarından biri her konuştuğunda gazlı bezden maske şişiyor ve ağız bölgesinde ıslanıyordu. Bu söyleşiyi biraz gerçek dışı kılıyordu, sanki heykellerin diyaloğu gibi. ''Sizinle konuşmak istiyordum.'' dedi Rambert. Birlikte çıkalım, eğer isterseniz. Beni Taru'nun bürosunda bekleyin. Bir süre sonra Rambert ve Ryu doktorun arabasının arka koltuğunda oturuyorlardı. Arabayı Taru sürüyordu. Benzin bitti, dedi arabayı çalıştırırken. Yarın yürüyerek gideceğiz. Doktor, dedi Rambert. Gitmiyorum ve sizinle kalmak istiyorum. Taru ses çıkarmadı. Arabayı sürüyordu. Ryu yorgunluktan sıyrılacak gibi değildi. ''Ya o?'' dedi kısık sesle. Rambert yine bu konuyu düşündüğünü, inandığı şeye inanmayı sürdürdüğünü ama eğer giderse bundan utanç duyacağını söyledi. Uzaklarda bıraktığı kişiyi severken böyle bir şey onu rahatsız edecekti. Ama Ryu yerinde doğruldu. Bunun saçma olduğunu ve mutluluğu seçmenin utanılacak bir yanı olmadığını söyledi. ''Evet,'' dedi Rambert. ''Ama tek başına mutlu olmakta utanılacak bir yan vardır.'' O ana kadar susmuş olan Taru başını onlara çevirmeden eğer Rambert insanların mutsuzluğunu paylaşmak istiyorsa artık mutluluğa zaman bulamayacağına dikkati çekti. Bir seçim yapmak gerekiyordu. ''Sorun bu değil,'' dedi Rambert. ''Her zaman bu kentin yabancısı olduğumu ve sizlerle yapabileceğim hiçbir şeyin olmadığını düşündüm. Ama şimdi göreceğimi gördüm. Buralı olduğumu biliyorum. İstesem de istemesem de. Bu olay hepimizi ilgilendiriyor.'' Kimseden bir yanıt gelmedi ve Rambert sabırsızlanır gibi oldu. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Yoksa şu hastanede ne yapardınız? Peki siz seçim mi yaptınız? Mutluluğu mu reddettiniz? Ne Taru ne de Ryu yine yanıt vermedi. Uzun bir sessizlik oldu. Doktorun evine yaklaşana değin sürdü. Ve Rambert yine son sorusunu daha da güçlü bir biçimde sordu. Ve yalnızca Ryu ona doğru döndü. Bir çabayla yerinde doğruldu. Beni affedin Rambert dedi. Ama bilmiyorum. Eğer istiyorsanız kalın bizimle. Arabanın birden yön değiştirmesiyle sustular. Sonra önüne bakarak yeniden sözü sürdürdü. Dünyada hiçbir şey insanın sevdiğinden vazgeçmesine değmez. Oysa nedenini bilmeden ben de bundan vazgeçtim. Kendini yeniden koltuğa bıraktı. Oldu işte, hepsi bu, dedi bezginlikle. Kayda geçirelim ve sonuçlar çıkaralım. Hangi sonuçlar, diye sordu Rambert. Ah, aynı zamanda hem iyileştirip hem de bilgiye ulaşamıyoruz. O halde olabildiğince çabuk iyileştirelim. En acil olanı bu. Gece yarısı Taru ve Ryu, Rambert'in denetlemekle sorumlu olduğu semtin planını yapıyorlardı. Taru birden saatine baktı. Başını kaldırınca Rambert'in bakışıyla karşılaştı. Onlara haber verdiniz mi? Gazeteci gözlerini kaçırdı. Sizi görmeye gelmeden önce bir not yollamıştım, dedi bir gayretle. Ekim ayının ancak son günlerinde Castel'in serumu denendi. Pratikte bu Ryu'nun son umuduydu. Ryu yeni bir başarısızlığın kenti hastalığın kabrislerine teslim edeceğine inanıyordu. Ya salgın daha aylarca etkisini sürdürecek ya da bir neden olmaksızın duracaktı. Castel'in Ryu'yu ziyarete gelmesinden bir gün önce Monsieur Otto'nun oğlu hastalanmış ve tüm aile karantinaya alınmak zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce karantinadan çıkmış olan anne böylece ikinci kez tecrit ediliyordu. Saptanan kurallara saygılı olan yargıç çocuğun vücudunda hastalık belirtileri görür görmez Doktor Ryu'yu çağırmıştı. Ryu geldiğinde babayla anne yatağın ayak ucunda ayakta duruyorlardı. Küçük kız uzaklaştırılmıştı. Çocuk umutsuz durumdaydı. Muayeneye ses çıkarmadı. Doktor başını kaldırdığında yargıcın gerisinde duran ağzını mendille kapatmış ve açılmış gözlerle doktorun hareketlerini izleyen annenin solgun yüzü ve yargıcın bakışıyla karşılaştı. ''Ondan değil mi?'' dedi yargıç soğuk bir sesle. ''Evet'' diye yanıtladı Ryu yeniden çocuğa bakarak. Annenin gözleri büyüdü ancak suskunluğunu bozmuyordu. Yargıç da susuyordu. Sonra daha alçak bir sesle ''Peki doktor.'' Yönergeye göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Ryu mendilini ağzında tutan anneye bakmamaya çalışıyordu. Çabuk olacak bu, dedi duraksayarak. Bir telefon edebilirsem. Monsieur Otton onu arabayla götüreceğini söyledi. Ama doktor kadına doğru döndü. Üzgünüm, birkaç eşya hazırlamalısınız. Ne olduğunu biliyorsunuz. Madame Otton şaşkın gibiydi, yere bakıyordu. Evet, dedi başını sallayarak. Ben de bunu yapacaktım. Onlardan ayrılmadan önce Ryu bir şeye gereksinimleri olup olmadığını sormaktan kendini alamadı. Kadın sessizliğini bozmadan ona bakıyordu. Ancak bu kez yargıç bakışlarını kaçırdı. Hayır, dedi. Sonra yutkundu. Ama çocuğumu kurtarın. Başlangıçta basit bir formaliteden başka bir şey olmayan karantinayı Ryu ve Rambert son derece ciddi bir biçimde yürütüyordu. Özellikle de bir ailenin üyelerinin birbirlerinden ayrı olarak tecrit edilmesine özen gösteriyorlardı. Eğer ailenin bir üyesi bilinmeden mikrop kapmışsa hastalığın yayılma olasılığını arttırmamak gerekiyordu. Ryu bu gerekçeleri yargıcı anlattı. O da bunları doğru buldu. Öte yandan karısıyla birbirlerine öyle bir bakıyorlardı ki doktor bu ayrılığın onları ne derece zorda bıraktığını hissetti. Madame Otton ve küçük kızı Rambert'in yönettiği karantinaya ayrılan otele yerleştirebildiler. Ama karayollarının sağladığı çadırlar sayesinde valiliğin belediye stadında kurmakta olduğu tecrit kampı dışında sorgu yargıcına yer yoktu. Ryu bu durumdan ötürü özür dilerim ama Monsieur Otton herkes için tek bir kuralın geçerli olduğunu ve buna uymanın doğru olacağını söyledi. Çocuğa gelince ek hastaneye 10 tane yatağın yerleştirildiği eski bir sınıfa götürüldü. 20 saat kadar sonra Ryu durumunun umutsuz olduğu sonucuna vardı. Enfeksiyon hiç tepki göstermeyen küçük bedeni kemiriyordu. Yeni yeni beliren küçücük ağrılı hıyarcıklar çocuğun güçsüz kol ve bacak eklemlerinin kımıldamasını engelliyordu. Şimdiden yenik durumdaydı. Bu nedenle Ryu'nun aklına Castel'in serumunu çocukta deneme fikri geldi. O akşam yemekten sonra ilk aşıyı yaptılar. Çocuktan hiçbir tepki gelmedi. Gün ağrırken ertesi gün hepsi bu önemli deneyin sonucunu değerlendirmek üzere çocuğun yanına koştular. Çocuk uyuşukluktan sıyrılmış, çarşafların içinde kasılmalarla dönüp duruyordu. Doktor Castel ve Taru sabahın dördünden beri çocuğun yanında duruyorlar, hastalığın aşamalarını adım adım izliyorlardı. Yatağın başucunda Taru'nun yapılı vücudu biraz kamburlaşmıştı. Yatağın ayak ucunda ayakta duran Ryu'nun yanında oturmakta olan Castel son derece sakin görünerek eski bir yapıtı okuyordu. Eski ilkokul sınıfının içinde gün ışığı yayıldıkça yavaş yavaş ötekiler de geliyordu. Önce Panelu geldi. Taru'nun karşısına yatağın öteki yanına gidip sırtını duvara dayadı. Yüzünde acılı bir ifade okunuyordu ve kişiliğinden vererek yaşadığı tüm bu sürenin yorgunluğuyla kırmızı alnında çizgiler belirmişti. Sonra Joseph Grant geldi. Saat 7'ydi ve soluk soluğa geldiği için özür diledi. Çok kalamayacaktı. Belki kesin bir şeyler biliyorlardı. Tek söz etmeden Ryu ona çocuğu gösterdi. Darmadağın olmuş yüzü, kapalı gözleri, sımsıkı kenetlenmiş dişleri, hareketsiz bedeniyle yüz takılmamış yastığın üzerinde başını sağa sola çevirip duruyordu. Sonunda sınıfın dibinde duran yerinden kımıldatılmamış kara tahtanın üzerindeki eski denklem izleri seçilecek denli gün ağarınca Rambert geldi. Komşu yatağın ayak ucuna yaslandı ve bir paket sigara çıkardı. Ama çocuğa bir kez bakınca paketi yeniden cebine koydu. Castel hep oturuyor, gözlüklerinin üzerinden Ryu'ya bakıyordu. Babadan haber var mı? Yok, dedi Ryu. Tecrit kampında. Doktor çocuğun inlediği yatağın kenarını güçlü bir biçimde sıkıyordu. Küçük hastadan gözlerini ayırmıyordu. Ansızın çocuk kas katı kesildi, dişleri yeniden kenetlendi, vücudu biraz belden büküldü. Ağır ağır kol ve bacakları iki yana açıldı. Asker battaniyesi altındaki küçük bedenden yün ve ekşi bir ter kokusu yükseliyordu. Çocuk yavaş yavaş gevşedi. Kol ve bacakları yatağın ortasına doğru uzadı. Her zamanki kör ve dilsiz haliyle daha sık nefes alır gibi oldu. Ryu'nun gözleri başını çeviren Taru'nun bakışıyla karşılaştı. Aylardır çocukların ölümünü görüyorlardı. Çünkü bu şiddetli olay seçim yapmıyordu. Ancak çocukların çektikleri acıyı bu sabahtan beri yaptıkları gibi dakikası dakikasına izlememişlerdi. Ve tabii ki bu masum çocukların uğradığı acı gerçekte ne idiyse onlara hep öyle, yani utanç verici bir kötülük gibi gelmişti. Ama en azından şimdiye kadar soyut olarak bu utancı yaşıyorlardı. Çünkü masum bir çocuğun çektiği acıyı hiç bu kadar yakından izlememişlerdi. Tam o sırada sanki karnından ısırılmış gibi ince bir inlemeyle çocuk yeniden iki büklüm oluyordu. Saniyeler boyunca nöbet titremeleri ve ürpermelerle böyle iki büklüm kaldı. Sanki zayıf gövdesi vebanın korkunç rüzgarı altında bükülüyor ve ateşin yinelenen nefesi altında kırılıp dökülüyordu. Fırtına geçince biraz gevşedi, ateşi düşer gibi oldu. Dinlenmenin ölümü andırdığı ıslak ve zehirli bir kumsalda soluk soluğaydı. Üçüncü kez ateş dalgası çocuğu sarıp onu doğrultuyordu. O sırada cayır cayır yakan korkunç alev onu yatağın dibine doğru itti. Çocuk çılgın gibi başını sağa sola çeviriyor, üstündeki örtüye atıyordu. Alev alev göz kapaklarından kocaman gözyaşları fışkırarak kireç gibi beyaz yüzüne akmaya başladı. Krizin sonunda bitkin bir halde çocuk bir deri bir kemik kalmış bacaklarıyla 48 saatte etleri erimiş kollarını büzüştürdü ve darmadağın yatağın içinde çarmıha gerilmiş gibi gülünç ve acıklı bir durumda kaldı. Taru eğilerek iri eliyle çocuğun yüzünde biriken teri ve gözyaşlarını sildi. Bir süredir Castel kitabını kapatmıştı ve hastayı izliyordu. Bir tümceye başladı ama sonunu getirmek için öksürmek zorunda kaldı. Çünkü sesi birden çatallaşmıştı. Sabah durumda hafifleme olmadı değil mi Ryu? Ryu hafifleme olmadığını ancak çocuğun normalden daha uzun süre dayandığını söyledi. Bunun üzerine sırtını duvara dayamış, çökmüş gibi duran Panelu sessizce ''Eğer ölecekse daha uzun acı çekmiş olacak.'' Ryu birden ona döndü ve konuşmak üzere ağzını açtı ama sustu.